Abi selam.
Merhaba hocam.
Geçen hafta nerelerden iş bulmalı, nerelere bakmalı diye konuşmuştuk, değil mi?
Evet, doğru.
İstersen bu hafta direkt iş bulup yurt dışına taşınmak dışında başka nasıl alternatifler var? Onlardan konuşalım. Ne dersin?
Konuşalım. Tabii bu alternatifler yasal alternatifler, değil mi? Yani bir gemiye atlayıp denize açılmaktan bahsetmeyeceğiz.
Evet, yok. Yani öyle hikayelerde duyuyoruz tabii ama yok, bizde her şey yasal abicim.
Tamamdır.
Benim aklıma gelen birkaç konu vardı. O yüzden bahsetmek istedim. Oturduğumuz yerden iş bulmak tabii ki hani hem istediğimiz işi bulmak, istediğimiz ülkeye gitmek, bütün kontrolün elimizde olduğu durumlar. Ama bu her zaman en kolay yöntem değil. Mesela aklıma şirket içi transferler geliyor. Bundan kastım şu: İstanbul'da çalışıyorsun ama Türk bir firmada çalışıyorsun ve yurt dışında hiç ofisleri yok. Tabii yani burada hayatını zorlaştırmış oluyorsun. Yurt dışında ofisi olan bir Türk firmaya veya uluslararası bir firmaya geçip kendi işini yapıp bu arada da orada açılan pozisyonları takip etmek ve bunlara içeriden başvurmak gibi bir yöntem de mümkün. Tabii burada şöyle avantajlar da var. Mesela birçok iş dışarıya askıya ilana çıkmadan önce şirket içinde duyuruluyor. Dolayısıyla sen A firmasında çalışırken hemen kendi içinden, kendi kullandıkları yazılımlar üzerinden başvurabiliyorsun. Ve hatta belki iş hiç ilana bile çıkmıyor. Direkt patronlar veya çalışanların üzerinden duyuyorsun. Ya işte Moskova'da birisi işinden ayrılmış, yerine birini arıyorlarmış gibi. Dolayısıyla bu çok güzel bir şey. İkincisi, sen zaten şirkette çalışıyorsun. Bütün insan kaynakları prosedürlerini neredeyse atlamış oluyorsun. Yani kimse senle görüşme yaparken hani yeni birini dışarıdan alıyormuş gibi görüşme yapmıyor.
Doğru.
Çoğu zaman şirket içi transferler daha rahat oluyor. İşte karşı taraftaki ekip lideriyle görüşüp gerekli mülakatları yapıp transfer olabiliyorsun. Aslında çok güzel bir yöntem. Ben hiç yapmadım bunu ama yapan arkadaşlarım oldu. Gayet de hızlı oldu.
Sanırım en kolay yöntem bu olsa gerek. Çünkü dediğin gibi insan kaynaklarına direkt ulaşma şansın var. Hani gidip özgeçmişini bir yerin masasına koyabiliyorsun. O büyük avantaj. Şirket içi referansların var. İşe alacak kişi senin patronunu arayıp onunla konuşabilir. Ve aynı şirket senin herhangi bir vize ya da diğer işlemlerini kolaylıkla halledebilir.
Doğru. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Birçok ülkede işte bu göçmenlik büroları falan her şeye genelde çok böyle titiz yaklaşıyorlar, çok dikkatli bakıyorlar falan. Ama çok büyük bir şirketle ve o şehirde, o ülkede yerleşmiş belki 30 yıldır, 50 yıldır iş yapan bir şirketin personeli olarak gittiğin zaman biraz daha durumlar farklı oluyor. Yani hani evet, kesinlikle gerçek bir işin var. Köklü bir firmaya gidiyorsun. Maaşını düzgün alacaksın. O adamlar zaten yasa dışı hiçbir şey yapmaz. Ne bileyim, sigortasız çalıştırmak gibi falan. Yani hani bu tip şeyleri de görünce tahminim bütün evrak işleri hızlanıyor.
Tabii zaten köklü bir kuruluşsan ve uluslararası çalışıyorsan büyük ihtimalle o göçmenlik bürosuna yılda birkaç kere geliyorlar. Hatta bir sürü yabancı çalıştırıyor olabilir bu şirket. O zaman da
Evet.
zaten hem prosedürü biliyor, karşı taraf da biliyor. Eminim daha hızlı yürüyordur bu işler.
Evet, ayrıca aklıma bir şey geldi. Birkaç tane şirket var İstanbul'da yerleşik. Bunları arada duyuyorum. Mesela yurt dışında başka bir ofisle ortak proje yapıyorlar. Ama mesela bilgisayar programcılarının büyük bir çoğunluğu Türkiye'de oluyor. Onları böyle 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık falan görevlendirmelerle gönderiyorlar. Dolayısıyla tam zamanlı oraya taşınmış olmuyorsun. Ama mesela 2 yıl Londra ofisine gidip bir projeyi takip ediyorsun. Ama Türkiye ofisine bağlı görünüyorsun gibi öyle düzenler oluyor. Bunun birkaç dezavantajı var tabii. Yani asla orada tam zamanlı çalışmıyor oluyorsun. Ama avantajlarından bir tanesi de buna gitmek muhtemelen çok çok kolay. Yani işte geçici kalacak 6 ay 1 sene falan dedikleri zaman kimsenin, yani herhangi bir ülkenin kolay kolay reddedeceğini sanmıyorum. Öyle olunca da işte yurt dışı deneyimi kolaylıkla elde edilmiş oluyor.
Tabii adama dönüş garantisi veriyorsun yani sonuçta. Bunda göçmenlik bürolara çok olumlu yaklaşıyor benim bildiğim.
Evet, kesinlikle. Zaten gelişmiş ülkelerdeki en büyük sıkıntı işte gelen kişinin dönmemesi. Yani
Evet.
turist olarak gelip kalanlar vesaire falan. O yüzden hani döneceğinin garantisi olduğu için sıkıntı çıkacağını sanmam.
Doğru.
Bu güzel bir yöntem. Bu arada tabii bunun başka avantajları da var. Başka bir hafta bunu da konuşalım isterim. Özellikle sözleşmeler ve maaşın yanında verilen ek diğer güzelliklerden bir tanesi. Böyle geçici olarak gittiğin zaman çok güzel paketler olabiliyor. Hem işte kendi ülkende maaşını alıyorsun, hem de gittiğin tarafta harcı rahat gibi oradaki yaşamını geçirmen için bir para alıyorsun. Çoğu zaman başka şeyler de oluyor. Araba veren oluyor, evini ödüyorlar
Hadi
genelde
ya.
falan. Evet evet. Çok güzel, çok güzel düzenler var diye biliyorum. İstanbul'la özellikle Avrupalı şirketler arasında böyle gitgeller oluyor. Arkadaşlarımdan bunları da yapanlar oldu. Ama onlara şeyde değinelim istersen. Sözleşmelerin detaylarına baktığımız zaman değil.
Tamamdır. Çünkü bayağı uzun ve kapsamlı bir konu. İnce ince inceleyelim bence.
Evet, yani çok tabii çok fazla şey var, detay var. İnsan Türkiye'de işe girerken iyi kötü ne verdiğini biliyorsun. İstanbul'da mesela işte küçücük bir ilan yazıyorlar. 2000 lira maaş artı yol artı yemek mesela. Bunu okuyan herkes neyin ne olduğunu anlıyor. Zaten ne fazlası oluyor ne azı oluyor. Çok net oluyor her şey. Orada aklına 3 tane soru gelebilir. İşte sigorta mı yatırıyor musunuz, yatırmıyor musunuz? Asgari ücretten mi yatırıyorsunuz falan gibi. Ama yurt dışına giderken hiç bilmediğin bir ülke... Çok fazla değişken var. Yani sorulacak belki onlarca soru oluyor. O yüzden onu başka bir haftaya bırakalım.
Tamamdır.
Bu şirket içi transfer tabii güzel bir yöntem ama biraz zaman alan bir yöntem aynı zamanda. Düşünürsen işte önümüzdeki sene yurt dışına taşınmak istiyorum. Hemen iş bulsam 2-3 ay sonra gidebilirim. Ama işte başka bir şirkete girip orada kendini ispat etmek, işte açılan pozisyonları takip etmek falan biraz daha uzun vadeli bir yöntem. Ama fena bir yöntem değil. Aklıma geldi. Bunun bir avantajı daha var. Benim birçok arkadaşım karı koca aynı şirkette çalışıyorlar. Veya aynı sektörde başka şirketlerde çalışıyorlar. Şirket içi transferde şöyle bir nazının geçmesi durumu var. Ya tamam, beni İstanbul'dan Berlin ofisinize alıyorsunuz ama benim eşim de burada çalışıyor. Ona da bir şey bulabilirseniz biz beraber gelelim. Bu çok sık kullanılan bir şey ve şirketler genelde kaçırmak istemedikleri personelleri için bunu yapıyorlar. Dolayısıyla sana şey diyor işte, tamam sen gel şu pozisyonda, eşin de şöyle bir şey yapabilir.
Yani aile olarak ne kariyerden vazgeçiyorsun ne de ekonomik olarak bir sıkıntıya uğruyorsun. Sonuçta ikiniz çalışıyorsunuz aynı anda.
Aynen öyle. Zaten bu maaş pazarlıkları konusunda da kullanılan noktalardan bir tanesi de bu. Yani ben şu an 3 lira alıyorum, eşim de 3 lira alıyor. Biz 6 lira alıyoruz ama siz bana 5 liralık bir paket öneriyorsunuz ve eşimin iş bulması belki bulamayabilir. Bazen gittiğin ülkelerde çalışma izni almak çok zor oluyor. Dolayısıyla sen şunu biliyorsun. Ya ben bu işi kabul ettim, gideceğim ama eşim %90 çalışma izni alamayacak. Özellikle Güney Afrika gibi mesela veya Afrika'nın başka ülkelerinde böyle hikayeler duyuyorum. Bu da tabii yani bir aile için büyük bir şey. Birincisi eşin kariyerinden vazgeçmiş oluyor. Birkaç yıl, daha 3-4 yıl çalışmayan eşler oluyor. Bu onların kariyerini zedeliyor ve uzun vadede aslında ailenin gelir seviyesinde etkilemiş oluyor. İkincisi de gelişmekte olan ülkelerde çok köklü şirket sayısı daha az. Dolayısıyla sana işte çalışma izni çıkarıp seni oraya getirmek için bir şirket binlerce dolar para harcayabilir. Ama mesela eşin için yerel bir müessese yapmaz, yapmak istemez. Çünkü çok maliyetli olabilir veya zor olabilir. Dolayısıyla bunu iyi planlayıp iki iş birden bulmaya çalışmakta fayda var. O da zaten şirket içi transferle mümkün. Yani diğer türlü sen başvurduğun bir pozisyona, tabii buyur gel dediler. Onlara dönüp şey diyemezsin. Benim eşim işini mi bırakacak şimdi diyemezsin. Çünkü ona sen başvurdun. Tamamıyla senin kontrolünde gelişti falan. Yani o biraz daha zor.
Yani şirketin seni sevmesi lazım. Seni hakikaten oraya göndermek istiyor olması lazım.
Evet.
Ve bunun için de elini taşın altına koyacaktır.
Evet. Yani yine bazı durumlarda şöyle şeyler de duydum. Yani tek başvurdun, kendin başvurdun yabancı bir şirkete. Seni işe aldılar. Orada işte ya eşim de şu sektörde şöyle yapıyor falan dediğin zaman şey diyebiliyorlar sanırım. Hani biz ona iş bulması konusunda yardımcı olalım. Belki bir insan kaynakları şirketiyle aracılık falan kurup öyle bir şeyler de yapılıyor sanırım. Bu dediğim gibi bizim iş bulma konusunda tahmin ediyorum en kolay yöntemlerden bir tanesi ya da bize öyle geliyor. Yani ben yapmadım ama...
Kolay kolay diyorsun ama yani bak şundan bahsediyoruz, hani dedik ya şirketin seni hakikaten bir pozisyona göndermek istemesi lazım.
Doğru.
Bunun için uluslararası bir şirkette çalışman tercihi ve dediğin gibi hani şirkette herkesin güvenini kazanıp belli bir deneyim seviyesine ulaşman lazım da öyle gidebilirsin. Gidişlerin en rahatı belki hakikaten, çünkü çoğu şeyi kapsamlı bir şekilde, yani taşınmanı, dediğin gibi eşine iş bulmakta yardımcı oluyorlar, çocuğun varsa o okulda da yardımcı oluyorlar. Gitmek açısından en kolayı ama oraya gelene kadar bayağı çalışman gerekiyor.
Bu şöyle tabii, yani gelişmiş ülkeler için bu söylediğin doğru ama gelişmekte olan ülkelerde mesela inşaat sektöründe şöyle bir durum var. Türk müteahhitler eski Sovyet ülkeleri, Orta Doğu gibi yerlerde çok aktif. Aslında orada ya onların yaptığı da bir çeşit sanırım şirket içi transfer oluyor. seni İstanbul'dan işe alıyor ve anında Moskova etrafında bir şantiyesine gönderiyor mesela. Ama bunu sen kendini ispatlamadan yapıyor. Onun sebebi çok fazla personel değişiyor. Çok fazla iş var. O durumlarda yeni mezun insanları veya işe aldıkları insanları hemen anında Kazakistan'a, Özbekistan'a, Suudi Arabistan'a falan gönderiyorlar.
Yani duruma ve piyasaya göre değişiyor diyorsun.
Kesinlikle sektörle bence çok alakası var.
Bir talep varsa ve o talebi karşılamak istiyorlarsa.
Evet, zaten şöyle anlaşmalar da tahmin ediyorum arka planda var. Yani Kazakistan'la mesela bir iş gücü anlaşması olmalı. Çünkü o kadar çok Türk firma orada inşaat projeleri yürütüyor ki. Mimar, mühendis, işte teknik personelin orada normal yollarla işte çok uzun süren çalışma izinleriyle falan uğraşması tahmin ediyorum mümkün olmazdı. Yani yoksa projeler yürümez. Hatta ben yeni mezun olduğumda bir şirketle iş görüşmesi yapmıştım. Onlar da bir gün sonra beni arayıp sana çok güzel pozisyon bulduk. Hadi hemen Kazakistan'a gidebilirsin demişlerdi. Gitmemiştim en nihayetinde ama demek ki o kadar kolay oluyor.
Peki diyelim bir şirkette çalışmıyorum. Hani yeni mezunum ya da deneyimim var ama çalıştığım şirket uluslararası bir şirket değil. Dışarıda ofis yok, açmaya da niyetleri yok. Lokal bir şirket. Oturduğum yerden de iş bir şekilde bulamadım. Başka opsiyonlarım var mı?
Benim aklıma üçüncü bir opsiyon olarak önce vize alıp, çalışma izni, oturma iznini alıp, göçmenlik işlemlerini halledip gidip iş bulabileceğin ülkeler geliyor. Bunlardan örnek işte ilk aklıma gelen Kanada. Duyuyorsundur işte Kanada göçmen alıyor, Kanada'da şu işler çok revaçta gibi gibi. Bu da şöyle oluyor, önden bir başvuru yapıyorsun. Bu hem maliyetli hem de zaman alan bir başvuru oluyor. Ama bunu işte çalışırken falan bir yandan yapabilirsin. Yavaş yavaş evrakları toplayıp, gerekli dil sınavlarına girip falan. Bu ülkelerin işte göçmenlik bürolarının web sitelerinde bütün detaylar yazıyor. İşte hatta bir puanlama sistemi bile var. Yaşından şu kadar puan, yaptığın işten deneyiminden bu kadar puan, dil bilginden bu kadar puan deyip bir hesap makinesi var. Sonucunda diyor ki işte 50 puan aldınız. Başvurabilirsiniz veya 40 puan aldınız başvuramazsınız. Tabii orada çok fazla değişken var. Yani çok dil bileni istiyor. Çok genç olanı istiyor. Yani ne kadar genç olursan o kadar iyi. Çok puan veriyor. Çünkü o kadar süre piyasada kalacaksın. İş gücü olarak çalışacaksın. Spesifik bir iş yapıyorsan örnek veriyorum işte veteriner kıtlığı vardır. Sen de veterinersindir ve Fransızca ve İngilizce biliyorsundur. Kanada'da 10 numara bir şey bulman mümkündür. Onlar da sana iyi puan veriyorlar bu durumda. Kanada gibi yapan yine Avustralya var. İşte bu aralar Amerika'daki göçmenlik sisteminin de yine puan sistemine geçeceğinden falan hep bahsediliyor. İşte yeni cumhurbaşkanı ve onun politikalarıyla birlikte. İngiltere'de ona benzer programlar var. Dolayısıyla çeşitli ülkeler bunları yapıyor. Burada avantaj şu, iş bulmadan önce buna hazırlanıp sonra tası tarağı toplayıp gidiyorsun. Ama gittiğin an çalışma iznin ve oturma iznin oluyor. Yani bu çok büyük bir avantaj bence. Çünkü oradaki işvereni de düşünürsen, işte bir adam gelmiş yurt dışından. Birincisi karşımda oturuyor. Demek ki yasal olarak burada. İkincisi vücut dilini görüyorsun. Mülakatlar falan da daha güzel geçiyordur eminim.
Yüz yüze seninle konuşuyor hani. O büyük bir avantaj. Evet. Şimdi yine Skype'la falan yapmaya çalışıyorlar da aynısı vermiyor tabii.
Evet, vermiyor. Bir de üçüncüsü de çalışma iznine ihtiyacın var mı? Hayır, yok. Mükemmel yani, sıfır maliyet. Hani beni işe alıyorsun, oralı birini işe alır gibi.
Doğru, adam hiç uğraşmayacak. Hatta hiç zaman kaybetmeyecek. Çünkü bu prosedürler bazen birkaç ay sürebiliyor. Direkt işe başlayabiliyorsun. Ama şöyle bir yanı da var bu dediğin opsiyonun. Mesela sen 2 yıl önce başladın diyelim Kanada'ya. Eline vize geldi. Sen işi gücü bırakıp tası tarağı toplayıp Kanada'ya gitmen lazım bir. Ve gittiğinde en azından cebinde biraz para olması lazım değil mi? Yani
doğru.
Gidiyorsan Kanada'ya en azından birkaç ay işin yokmuşçasına bir birikimin olması lazım. Ama sanırım şu avantajı var. Çalışma iznin olduğu için sen gidip kendi alanında teknik bir işte ya da uzmanı olduğun konuda çalışmıyorsan, bir iş bulamadıysan gene gidip bir Starbucks olsun, bir McDonald's olsun orada da çalışabiliyorsun. Dili bildiğini varsayıyorum.
Ya o güzelmiş, onu bilmiyordum ben açıkçası. Eğer öyleyse gerçekten çok büyük avantaj. Biraz yani maddi konularda sıkıntılı olabilir. Özellikle pahalı ülkeler. Ama tahmin ediyorum bununla ilgili de öngörüsü vardır bu devletlerin. Çoğu zaman göçmenlik sitelerine baktığım zaman şey bile görüyorum. İş ve işçi bulma kurumu işte özellikle böyle bir departman açıp hani yeni gelenlerle falan ilgileniyor. Yani yardımcı da oluyorlar. Yani seni hani denize atıp da kendine iş bulmanı falan beklemiyorlar. Sanırım pek çok destek mekanizması var.
E tabi sonuçta bu devletler nitelikli insan arıyor ve bu insanı bulduklarında da doğru pozisyona getirmek için bir emek harcıyorlar.
Evet, yani bu arada yine moral açısından bence çok önemli bu. Beni arayan arkadaşlarımın çoğu şey diyor işte. Ya ben işte şu ülkeye taşınmak istiyorum ama beni neden işe alsın? Ya birisi beni niye işe alır falan. Yani hemen böyle umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bu ülkelerin aradığı şeylere bakarsan, meslek gruplarına çok ilginç şeyler göreceksin. Mesela su altı kaynakçısı. Yani bunun için üniversite mezunu olmana bile gerek yok. Çeşitli sertifikalar ve eğitimlerle bunu yapabilirsin. Yani bir doktora, MBA falan gibi yüksek öğrenimi geçtim. Gerçekten sadece bu altın bilezikle, yani su altı kaynağı yapabildiğin için bir yerden göçmenlik başvuruna olumlu geri dönüş alabilirsin.
Peki hocam, Türkiye'de su altı kaynak sertifikasını nereden alabiliriz yani?
Onu bilmiyorum ama eminim bunu yapanlar vardı. Su altı kaynağının çok cazip ve eskiden getirisi çok yüksek bir iş dalı olduğunu biliyorum. Su altı kaynakçısı bulmak gerçekten çok zor bir şeydi eskiden. Şimdi tabii muhtemelen çoğalmıştır. Kesinlikle eminim ki meslek liseleri veya teknik okullar, yüksek okullar bunun sertifikasını veriyorlardır.
İlginç.
Ama yani demek istediğim şu, beni neden işe alsınlar diye düşünmemek lazım. Çoğu zaman bizde Türkiye'de, özellikle Türkiye'de yetişmiş çalışan, iş gücünde olan insanlar gerçekten çok kalifiye oluyorlar. Ve bizim okuduğumuz bölümler bazı ülkelerde hiç popüler olmuyor. Benim yabancı bir arkadaşım bana şey demişti, siz Türkler sadece 5 meslek mi yapıyorsunuz demişti. Ben de o ne demek demiştim. Şey demişti, yani sizin hepiniz ya öğretmen, ya doktor, ya mühendis, işte ya mimar, ya da eczacısınız. Ya da bana öyle geliyor falan demişti. Çok gülmüştüm. Doğru söylüyor. Çünkü popülerlik değiştikçe, işte çok eskiden hatırlarsan devlet memuru olmak çok prestijli bir şeymiş 40-50 yıl önce. Sonradan işte teknik şeyler okumak. Zaten liselere bak, 3 tane fen matematik sınıfı oluyor. Bir tane Türkçe matematik sınıfı oluyor. Sosyal bilimlerle ilgilenen öğrenciler çok az olduğu için onlar bazen bir sınıf bile olmuyorlar. Başka bir okula transfer olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunları göz ardı etmemek lazım. Çok fazla teknik yetişmiş eleman var Türkiye'de ve bunlar pek çok ülkede yok. Oradaki tercihler başka bir ülkede, herkes sanat tarihi okumak istiyor olabilir. Dolayısıyla makine mühendislerine, mimarlara veya elektrikçilere, işte elektrik teknisyenlerine falan çok ihtiyaç oluyor.
Tabii bazı mesleklerin bu konuda avantajları var. Ben bir örnek vereyim. Hollanda'da elini sallasan herkes bir MBA yapmış, herkes işletme okumuş. Sen eğer Hollanda'ya gidip bir ekibin başına geçmek istiyorsan, Türkiye'den direkt oraya geçmek, başka bir şirkete geçmek biraz daha zor.
Evet.
Çünkü adam zaten o iş gücünü lokal olarak bulabiliyor. Adamın bulamadığı daha çok teknik insanlar. Bu arkadaşın o yüzden bir sürü mimar, mühendis, eczacı biraz ilginç ama bu iş dallarındaki insanları görüyorsun. Tabii bir kere girdikten sonra, mesela mimar olarak bir ofise girersin, kendi ofisini açarsın ya da bir şirkette yöneticiye yükselebilirsin. Bu bir engel değil ama sıfırdan yönetici olarak başlamak yurt dışında biraz daha zor.
Doğru, haklısın. O yüzden stratejik davranıp, yani benim bir amacım var. Amacım şuraya gitmek. Orada ne iş yapabilirim? Ne aranıyor? Bu arada diğer ülkelerde de, yani iş bulup çalışma izni çıkardığını varsaydığımız ülkelerde, orada da bazı böyle sıra dışı durumlar oluyor. Mesela diyor ki, bir personel için çalışma izni çıkarmak istiyorsan bu proses işte 4 ay sürüyor ve çok ciddi araştırmalardan geçiyorsun. Ama öncelikle aranan meslek gruplarından bir tanesine dahilse hızlandırılmış bir şey yapıyorsun ve mesela işte şu kriterler aranmıyor gibi. Yani ülkenin ihtiyacı olan eksiklikleri iyi anlayabilirsen her konuda avantajın olacaktır.
Bir de ben şöyle şeyler duydum, özellikle Kanada için, hani biraz işin negatif yönüne de bakalım. Bazı şirketler Kanada'da Kanada deneyiminiz var mı diye bir soru soruyor. Bu ne demek? Kanada'da herhangi bir işte çalıştınız mı diye bir soru soruyor. Amacı nedir? Onu çok merak ediyorum ama işin bir negatif kısmı da var. Yani vizenizi aldınız, Kanada'ya uçtunuz, hop işe kondunuz, hayat çok güzel, öyle bir şey yok. Karşınıza birkaç sorun çıkabiliyor.
Doğru. Yani bu sadece Kanada'da geçerli değil. Körfez ülkelerinde özellikle orta ve üst yönetim pozisyonları için mülakatlarda mutlaka şeyi sorarlar. Körfez deneyimi, yani Gulf Experience diyorlar buna. İşte Dubai'de, Katar'da, Abu Dhabi'de çalıştın mı gibisinden. Aynısını şimdi Uzak Doğu Asya'da yapmaya başladıklarını duyuyorum. Ara ara Çin merkezli şirketler Çince bilen zorunluluğu koyup Çince İngilizce demeye başladılar. Buralarda da soruluyor. Tahmin ediyorum, yani benim sadece tahminim bu. Kanadalılar falan da bunu şu yüzden yapıyorlar. bu herkes için bir iş yükü. Yani başka bir ülkede yaşayan birini alıp onun bütün işte doğum sertifikasından işte kan tahliline kadar, sağlık raporuna kadar bakıp bir sürü şeyden geçirip o kişiye binlerce dolar harcatıp sonra onu Kanada'ya kabul ettikten sonra onun orada kalıp uzun yıllar çalışmasını istiyorlar. Yani adaptasyon problemi, dil problemi, ondan sonra iş hayatındaki sıkıntıları aşabilecek mi gibi soruları tahmin ediyorum olabildiğince elemeye çalışıyorlar. Bu söylediğin şeyle bunun çok benzeri Avrupa'da da var. Mesela çeşitli Avrupa ülkelerinde vatandaşlık başvurusu yapacaksın. Orada bir adaptasyon konusu ortaya çıkıyor. Kimi ülkeler sınav uyguluyor mesela. Kursa gidiyorsun. Hani ben bu ülkeye artık entegre oldum. Entegrasyon var ya, öyle bir sorunsal var Avrupa'da. Minör gruplar, azınlıklar entegre oluyor, olmuyor, nasıl bir şey bu falan gibi. İşte kursa gönderiyor ve kurs sonucunda bir sınava sokuyor. Bazen diyor ki bu ülkeden bir yüksek öğrenim kurumundan lisans, master veya doktoran varsa bu kriter sende aranmaz. Zaten master yaptıysa 2 yıl orada yaşamıştır. Demek ki havasına suyuna, olayların gidişine, hayatın akışına, kurallara alışmış ve başarıyla bir yüksek lisans programını bitirmiş. Dolayısıyla yani bu insandan artık şüphe etmeyelim gibi bir sonuca varıyorlar sanırım.
Bir de şu yönü de var, hani şirketler mesela işe alırken 0-3 yıl deneyimli diye aralık koyarlar. Yani hem yeni mezun da işe alabiliriz hem deneyimli birini de işe alabiliriz diyorlar.
Evet.
Galiba biraz daha kapıyı açık tutuyorlar. Hani deneyiminiz varsa avantajınız var, öne geçersiniz.
Evet.
Ama piyasada deneyimli olup işte kriterlerimize uyan birini bulamıyorsak da yeni mezun da alabiliriz demeye getiriyor.
Evet, evet, evet, doğrudur. Yani karşı tarafı da düşünmek lazım. Başvuru yaparken ben çoğu zaman bu şirket ne arıyor, bu pozisyon ne istiyor, bu ülkedeki başvurular için nelere ihtiyaç var diye bir oturup düşünmeye çalışıyorum. Tahmin ediyorum da faydalı da oluyordur.
Peki abi, toparlayalım o zaman.
Evet, sanırım bu üç güzel noktaya değindik. İstersen önümüzdeki haftada sözleşmeler ve sözleşmelerle birlikte gelen diğer güzelliklerden bahsedelim.
Tamam, bahsedelim. Bu çok kapsamlı bir konu ve çok ilginç bir muhabbet olacak eminim.
Eminim öyle olacak. Kendine iyi bak, görüşürüz.
Sen de iyi bak, görüşürüz.